Ayrım 8.
Birkaç yıl önce Hakayı Kül Vakayı gazetesinde bir yazı okumuştum. Aklımda kaldığına göre yazıda şöyle deniyordu. Bir ülkede güzel sanatlar gelişmemişse o ülke uygar sayılmaz. Bizde mimarlıkta, heykelde, resimde, musikide hala ilkellik içindedir. Resim diye bir şey var mı? Müziğimiz Arap yerlilerinden ve mavallarından ve İranlıların feryatlarından esinlenmiş bir karma musiki havası taşıyor. Musiki aletlerimiz ilkel değil mi? Her ne kadar bu aletlerin yarattığı müzik nameleri bize hoş geliyorsa da bu Avrupa müziğini tanımamamızdan kaynaklanıyor. O müziği tanısak ne kadar geri kaldığımızı anlayacağız. Toplumumuzun bu kadar geri kalması doğru mudur? Avrupa'dan getireceğimiz müzik, resim ve mimarlık öğretmenlerine görev vererek bir güzel sanatlar okulu açmalı ve her yıl resim sergileri düzenlemeliyiz. İşte gazetede okuduğum bu yazı bana çok doğru geldi. Ben de Osmanlı ülkesinin böyle bir düzeye ulaşmasını istiyorum. Bir de şu var. Hükümet bir takım hurafelerle halkı uyutmaya çalışıyor, dikkatleri başka yönlere çekiyor. Siz de hatırlarsınız. 4 yıl önce Hakayı Kul Vakayı gazetesinde bir nalın olayı olmuştu. Kısaca anlatayım. Topkapı Sarayı'ndaki Kutsal Emanetler Dairesi'nde Peygamber Efendimiz'in bir tek nalını vardır. Bu nalının öbür tekinin Canik'te bulunduğunu uydurmuşlar. Nalın Canik'ten Samsun'a katır sırtında gönderilmiş. Samsun'da mutasarrıf, şeyhler, medrese öğrencileri, askerler ve memurlar nalını getiren katırı Samsun'a yarım saat uzakta bir kavşakta karşılamışlar. Nalını İstanbul'a getirmek için de 11 kişilik bir heyet Şiari Nusret vapuruyla Samsun'a gönderilmiş. Samsun mutasarrıfı nalını kucağına alıp vapura binmiş ve kutsal emaneti geminin süvarisine teslim etmiş. Ben de o sıralarda Samsun'daydım. Bunlara tanık oldum. Nalın İstanbul limanında da büyük bir törenle karşılanmış ve Topkapı Sarayı'na götürülmüş. Daha neler neler. Nalın Samsun'a götürülürken koyunlar hazin hazin melemişler. Kötürüm bir ihtiyar yürümeye başlamış. Nalının örtüsünden damlayan suları içen 4 yaşında kötürüm bir çocuk bir anda iyileşmiş. Ne mucizeler. Bu iki nalının bir araya gelmesi Padişah Efendimizin ruhani kudretinin simgesiymiş. Ne buyurulur. Bütün bu palavralar ne amaçla uyduruluyor. Ömer yeniden söze karışarak şöyle dedi. Ağabey doğru, sana katılıyorum. Ama bütün bunların tartışılması gerek. Güya bizde gazeteler var. Nedir bunlar? Takvim-i Vekayi, Celide-i Havadis, Basiret, Vakit, Şems, Hayat, Sabah. Ama ne yazıyor bunlar? Halkı aydınlatıyorlar mı? Ne gezer? Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkar kapandı. Muhbir yok oldu, ibret kapatıldı. Ne kaldı geriye? Bereket yabancı gazeteler var da olayları az çok onlardan izliyoruz. Ona da izlemek denirse. Dünyada neler olup bitiyor hiç umurumuzda değil. Bize Mektebi Sultani'de Fransız hocalarımız basın özgürlüğünün ne olduğunu anlattılar. Biz daha bu özgürlüklerin çok uzağındayız. Hasan İlmi küçük kardeşine hak vererek evet Ömer dedi haklısın. Halkımızın hiçbir şeyden haberi yok. Bu sizin üzerinde durduğunuz konuları ilk kez genç Osmanlılar ele aldı. Bildiğiniz gibi bu cemiyet 1865'te İstanbul'da kuruldu. Kurucuların çoğunu yakından tanıdım. Namık Kemal Bey, Reşat Bey, Menapirzade Nuri Bey, Ayetullah Bey, Ebu Ziya Tevfik Bey, Mehmet Bey, Agah Bey, Ahmet Mithat Efendi. O yıllarda Harp Okulu Kumandanı Süleyman Paşa, Zaptiye Nazırı Muavini Mustafa Asım Paşa, Karakollar Kumandanı Ömer Nahili Paşa, Sadullah Paşa gibi kişiler de onlara katılıyordu. Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa onlara parasal destek veriyordu. Kurucular 1867'de Veli Efendi Sarayı'nda toplandılar. Yeni bir strateji çizdiler. Amaçları 40 kişilik bir fedai grupla Baba Ali'yi basarak Ali Paşa'yı devirmek ve Mahmut Nedim Paşa'yı sadrazamlığa getirmekti. Ama ne yazık ki aralarında Ali Paşa'nın casusları vardı. Sadrazam bunları öğrenince kurucuları yakalatmaya kalktı. Kaçan kurtuldu. Peki sonra ne oldu? Genç Osmanlılar çalışmalarını Paris'te sürdürmeye karar verdiler. Mustafa Fazıl Paşa da onlara destek oldu. Mustafa Fazıl Paşa, Mısır Hıdivi İsmail Paşa'nın kardeşiydi. İsmail Paşa'dan sonra onun hıdiv olması gerekiyordu. Ama İsmail Paşa cin gibi bir adamdı. Kardeşini de hiç sevmiyordu. Bir yandan padişahımızla, bir yandan da Ali ve Fuat Paşalarla anlaştı. Saraya, sadrazamlara ve nazırlara büyük hediyeler vererek veraset fermanını değiştirtti ve Hıdiv'in ölümünden sonra yeniden kardeşinin değil de oğlunun Hıdiv olmasını saraya kabul ettirdi. Mustafa Fazıl Paşa da genç Osmanlıları tuttu. Şimdi anlıyor musunuz düzenlenen tezgahları? Peki Mustafa Paşa'nın bu tutumunu nasıl öğrendiniz? Anlatayım. Mustafa Paşa 1867'de Paris'ten padişahımıza Fransızca bir mektup gönderdi. Mektup o zaman mabeyinde çok gizli tutulmuştu. Paşa bu mektubun bir kopyasını genç Osmanlılar ulaştırdı. Onlar da bunu çoğaltarak kendi çevrelerinde dağıttılar. Ağabey, nedir bu mektupta yazılanlar? Mustafa Fazıl Paşa mektubunda Osmanlı ülkesindeki kötülükleri bir bir sıralıyor ve padişahın çevresindeki insanların gerçeklerden korktuklarını, halkın ahlakının gittikçe bozulduğunu, yabancı devletlerin Osmanlı ülkesinde yaşayan halkları başkaldırıya çağırdıklarını, Müslüman halkın korumasız kaldığını, hükümetin ülkeye egemen olmadığını yazıyor ve tüm kötülüklerden de padişahın sorumlu olduğunu öne sürüyordu. İyi de buna çare olarak Mustafa Fazıl Paşa ne öneriyordu? Ömer Hasan ağabeyinin yanıtını beklemeden hemen şunları söyledi. Bu kötülüklerin ortadan kaldırılması için paşanın iki çare önerdiğini hepimiz biliyoruz. Biri özgürlük, öteki de nizam-ı serbestane yani özerklik. Paşa özerklik konusunda şöyle demiştir. Uluslarda bütün düzenin anası özgürlüktür. Kölelik düzeni içinde yaşayan uluslar eğitime yönelemezler. Cahillik ve kölelik halkları alçaklığa ve hainliğe sürükler. Doğru. Ama lafla peynir gemisi yürümez. Lafla dükkan açılmaz. Lakırdıyla iş bitmez. Bizim duyduğumuza göre Mustafa Fazıl Paşa eğer Osmanlı İmparatorluğu meşrutiyete yani parlamenter sisteme yönelecek olursa ülkede milleti hakime yani egemen ulus durumunda olan Müslümanlarla milleti mahkûme yani mahkum olmuş ulus durumunda olan Hristiyanlar arasında ayrım kalkar ve yabancı devletler imparatorluğun iç işlerine karışmaz demiştir. Bu görüş bize hiç de aykırı gelmedi. Paşa din konusunda da şöyle demiş o mektubunda. Dinler ve mezhepler bize ahiret meyveleri vaat ederler. Ama ulusların haklarını belirleyen ve sınırlayan güçler ne dinlerdir ne de mezhepler. Din eğer sonsuza kadar uzanan gerçekleri araştırmakla yetinmeyip dünya işlerine karışacak olursa cümleyi öldürür ve kendisi de ölür. Bu da doğru değil mi? Din işleri başkadır, devlet işleri başka. Din adamları kendi kurallarıyla devlete yön vermeye kalkmamalıdır. Bugün Avrupa ülkelerinde böyle bir eğitim egemen, biz de bunlardan ders almalıyız. Hasan Hilmi küçük kardeşinin sözlerini doğrulayarak şöyle dedi. Ömer'in anlattıklarını bütün mabeyin halkı duydu. Mektup padişaha dolaştı ama ondan hiç ses gelmedi. Genç Osmanlılar çalışmalarını Paris'te sürdürdüler. Mustafa Fazıl Paşa başkan durumundaydı. Ama herkes onun kendi çıkarları için bu işi desteklediğini biliyordu. Daha sizin bilmediğiniz şeyler de var. Onları anlatayım. Mustafa Fazıl Paşa Ali ve Fuat Paşalarla uğraşırken padişahımızı hiç karşısına almak istemiyordu. Size bunun örneklerini vereyim. Paşanın padişahımızı ta Marsilya'dan karşıladığını duydunuz mu? Duyduğunuzu sanmıyorum. Dahası da var. Fazıl Paşa Paris'teki elçiliğimizde yapılan kabul törenine de katıldı ve üzerine resmi işletilmiş bir halıyı padişahımızın önüne serdi. Buyurun bakalım. Bu mudur özgürlük savaşı? Ziya Paşa Londra'da padişahımıza devletin kuruluş yolları üzerine hazırladığı önerileri sunmaz mı? Ama bunlar o kadar önemli değil. Ali Suavi Londra'da muhbiri yayınladı. Ziya Paşa ile Namık Kemal de hürriyeti çıkardılar. Masrafları hep Mustafa Fazıl Paşa karşıladı. Şu genç Osmanlıların neler istediklerini bize açık secik anlatabilir misiniz? Elbette, anlatayım. Bunları ilk kez Namık Kemal hürriyete çıkan bir yazısında açıkladı. Namık Kemal derneğin ikinci adının yeni Osmanlılar olduğunu belirtti. Hürriyet gazetesindeki yazılardan biz şu anlamı çıkardık. Ümmeti Osmaniye fertleri birbirleriyle eşittir. Bu insanların hak ve özgürlükleri güven altında olmalıdır. Topluluklar zulümlerden kurtulup adalete kavuşmalıdır. Ümmeti Osmaniye vatan sevgisiyle birleşmelidir. Bu amaçlara varılması için bir anayasa hazırlamalı. Özgür seçimler yapılmalı, devlet mutlakiyet idaresinden kurtulmalı ve meşrutiyetle yönetilmelidir. Bu amaçlara ulaşmak için şiddet yollarına başvurulmamalı ve propaganda yoluyla halkların bilinçlenmesi sağlanmalıdır. Ağabey, bu ümmet sözcüğü bana göre pek açık değil. Ben ümmetten Müslümanlığa inanan insanları anlıyorum. Ama burada karmaşık bir anlam ortaya çıkıyor. Doğru. Ama genç Osmanlılar ümmeti çok geniş anlamda kullanıyorlar. Onlara göre Osmanlı toprakları üzerinde yaşayan tüm Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve her tür inançlı olan insanlarla birlikte Türkler, Araplar, Kürtler, Lazlar, Ermeniler, Gürcüler, Çerkezler, Boşnaklar, Bulgarlar, Rumlar, Pomaklar hepsi Osmanlı ümmetini oluştururlar. Dikkat edin, onlar bu halklara millet değil ümmet diyorlar. Yani şunu da söyleyeyim, genç Osmanlılar ülkedeki çeşitli hakların bağımsızlığını değil, bir arada yaşamalarını istiyorlar. Ama bunların hepsi aynı amaçlara yönelmediler. Örneğin Sağır Ahmet Paşa'nın oğlu Mehmet Bey Cumhuriyet rejiminden yanaydı, Paris'e kaçtı. Fransız ordusuna girerek Almanlara karşı savaştı. Paris komününden yana oldu. Sonra hasta olan babasını görmek için gizlice İstanbul'a geldi. Asıl maksadı kendisini polise bildiren Ayetullah Bey'i öldürmekmiş, başaramadı. 2 yıl önce de 31 yaşında öldü. Bizim yalının arkasındaki Rumeli Hisarı mezarlığına gömüldü. Salim Bey kardeşini bir süre sessiz sessiz dinledikten sonra şöyle dedi. Bak Hasan dedi. Sen hiç devletin mali durumundan söz etmedin kardeşim. Herkes biliyor. Biz iflas ettik. Sen de bunu bilirsin elbette. Hatırla bakalım. Cevdet Paşa neler demişti? Kağıt para hızla değerini yitiriyor. 100 kuruşluk altın bir gün içinde 300 kuruşa çıktı. Birkaç gün sonra 400'e fırladı. Ondan sonra da kağıt paranın hiç değeri kalmadı. Halbuki halkın elindeki para hep kağıt paraydı. Bu para geçmez oldu. Millet aç kaldı. Fırınlarda ekmek bulunmaz oldu. Dükkanlar kapandı. Herkes ne yapacağını şaşırıp kaldı. İnsanlar perişan oldu. Unuttun mu? Meclis-i Vükela bir gece sabaha kadar durumu tartışmış ve sabahleyin sokaklara tellallar çıkartarak herkesi camilere çağırmıştı. Millet camilere akın etti. Oralarda neler dediler biliyorsun. Kağıt paranın değerini düşürenlere ceza verilecektir. Altının fiyatı 160 kuruştur. Bunu dinlemeyenler hapse atılacaktır. Ne oldu? Kim dinledi bu boş sözleri? Bu sözler üzerine Kadri Bey Salim Bey'e şunu sordu. Salim ağabey, peki hükümet hiçbir şey yapmadı mı bu iflası önlemek için? Yaptı, yapmaz olur mu? Hasan Hilmi bu işleri çok iyi bilir ama Galata bankerlerinin, sarrafların, çarşı esnafının neler anlattıklarını bilmez. Ben de iflas olayının mabeyinin ve bağbalinin dışından nasıl göründüğünü anlatayım. Kardeşlerim, artık kimsenin hükümete ve maliyeye güveni kalmadı. Bizde zaten bütçe diye bir şey yoktu. Paralar bir yandan geliyor, bir yandan gidiyordu. Avrupa'daki gibi bir bütçeden bizde ilk kez 1850'de söz edildi. 1856'da İslahat Fermanı'nda da her yıl bir bütçe hazırlanacağı ilan edildiyse de kimse bunu ciddiye almadı. Padişahımız Abdülaziz tahta çıktıktan sonra bu işin ilk üzerinde duran da Sadrazam Fuat Paşa oldu. Baktılar ki bütçe açık veriyor, tasarruf önlemleri almaya kalktılar. Ne yaptılar biliyor musunuz? Saraylarda altın ve gümüş sahan, çanak, tabak ve çatal kaşık kullanılmasını yasak ettiler. Aklınız eriyor mu? Fuat Paşa işi daha ileri götürdü. Kimin konağında, kaşanesinde, köşkünde, yalısında altın ve gümüş ev eşyası varsa toplayıp onlardan sikke basmaya yöneldi. Bu iş için Şeyhülislam'dan fetva bile aldı. Padişahımızın bu altın gümüş toplama işine biraz şaşırdığı söylenir. Sultan Aziz Hazretleri Fuat Paşa'ya bu iş nasıl olur diye sormuş. Sultanların tabağını, çanağını nasıl alırsınız? Fuat Paşa da alınır efendim alınır demiş. Allah göstermesin, devleti aliye kötü bir duruma düşse, hep birlikte Konya'ya gitmeye kalksak, sultan efendiler yolda ayrılık çeşmesinden bu taslarla mı su içecekler? Fuat Paşa'nın aldığı bu önlemlerin uygulandığını ben hiç duymadım. Siz duydunuz mu? Kardeşlerin üçü de hayır duymadık demekle yetindiler. Hasan Hilmi Bey, Fuat Paşa memur maaşlarını da azalttı dedi. Hatta padişahımızın aylık ödeneğinden 5000 kese indirtti. Bazı kadrolar da kaldırıldı. Ömer, ama neye yaradı diye soracak oldu. Hasan Hilmi ise kardeşinin bu tepkisini duymazlıktan gelerek konuşmasını şöyle sürdürdü. Yabancı ülkelerden borç alma işini Sultan Mecid başlatmıştı. Padişahımız da bu geleneği bir güzel sürdürdü. İlk borç alma işine girişildiği zaman Cevdet Paşa'nın şöyle dediği anlatılır. Bizim gibi miras yedilere böyle bir para kapısı açılırsa kim bunun önünü alabilir? Halimiz ne olur? Vay başımıza gelenler. Allah encamımızı hayır eyleye. 14 kez borç alındı. Padişahımız tahta çıktıktan sonra 6 kez borç daha aldık. 20 yıl içinde 10 kez borç almış olduk. Bu borçların faizleri nasıl karşılanacak? Borçlar nasıl ödenecek? Bunları hiç düşünen olmadı. Bütün bu borçları halkın sırtına yükledik. Peki aldığımız borçlar ne işe yaradı biliyor musunuz? Bu paraları saraylara harcadık, orduya ve donanmaya kullandık. Bunlarla halkın refah düzeyini yükseltebilecek hiçbir yatırım yapmadık. Oysa dışarıdan borç alırken hükümetin amacı kaime dediğimiz kağıt paraları ortadan kaldırmaktı. Bunun için 2 milyon kese altın gerekiyormuş. Eski borçlarımızı kapatmak için 2 milyon kese lazımmış. Bu parayı bulduk ama kullanmasını bilemedik. Borçlarımızın faizini ödemeyince Avrupalılar, Türkler bizi dolandırdılar. Altınlarımızı keyiflerine göre harcadılar. Har vurup harman savurdular. Osmanlıların varlığı Avrupa'nın zararınadır diye kıyameti koparttılar. Bunlardan sorumlu olan Fuat Paşa'nın, Ali Paşa'nın hiç yürekleri sızlamadı. Ömer de coşkulu bir sesle bu konuda şunları söyledi. Ben Fransızca bir gazetede okudum. İngiltere kralı İstanbul'daki elçisi aracılığıyla padişaha şu mesajı iletmiş. Bunalımı gidermek için dışarıdan borç almak delik bir miğferin içine su dökmeye benzer. Bağvali her şeyden önce masrafları kısmalı, maliyesine düzen vermeli. Bunlar olmazsa Avrupalı kapitalistler Osmanlı Devleti'ne güvenemezler. Ömer sözlerini bitirmeden Hasan Hilmi şöyle dedi. Sizi çok iyi anlıyorum. Beni uyarmaya çalışıyorsunuz. Ama Memalik-i Osmaniye'de hiçbir şey yapılmadı diyemezsiniz. Lütfen elinizi vicdanınıza koyup da konuşun. Bakın neler yapıldı şu 15 yıl içinde. Meclis-i Vukela bir düzen içinde toplanmaya başladı. Şura'yı devlet diye adlandırılan yüce bir kurul oluşturuldu. Adalet kurumları yeni baştan örgütlendi, yeni yasalar çıkartıldı. Askerlik hizmetleri sağlam kurallara bağlandı, ordumuz yeniden yapılandı. Eğitim alanında çok önemli ilerlemeler oldu. Yeni idadiler ve sultaniler açıldı. Galatasaray Sultanisi ve Darüşşafaka kuruldu ve diğer hizmetler vermeye başladı. İşte bunun bir örneği. Bu sultaniyet bitirenlerden kardeşim Ömer'le bugün gurur duyuyoruz. Darülfünun açıldı. Tıbbiye Mektebi, Eczacı Mektebi, Mülkiye Mektebi, Darül Malumat gibi eğitim kurumları hep şu 15 yıl içinde açılmadı mı? Rumeli demir yolları döşenmedi mi? Demir yollarının Topkapı Sarayı'nın bahçesinden geçirilmesi söz konusu olduğu zaman zat-ı şahane, şimendifer yapılsın da isterse sırtımdan geçsin razıyım demedi mi? Avrupa ülkelerine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Varlıklı aileler çocuklarına Fransızca öğretiyorlar. Evlerimize masa, koltuk, kanepe, çatal, bıçak girdi. Redingot giyiniyoruz. Avrupalıların düzeyine ulaşacağız. Ömer fazla heyecana kapılmadan ağabeyine yanıt vermeye çalışarak şöyle dedi. Muhterem Hasan ağabey, benden 15 yaş büyüksünüz. Size çok saygım var. Ama ben olaylara başka bir açıdan bakıyorum. Önce Sultan Mecid'in Şubat 1856'da ilan ettiği istihat fermanından başlayacağım. Kırım Savaşı'ndan sonra İngiltere ve Fransa elçileri Ali Paşa'ya haydi artık bir şeyler yapın da şu devleti kurtarın dediler. Padişah söyleyin bakalım ne yapmamız gerek dedi. Onlar da bir bildirge yayınlayın bundan sonra devleti Avrupalıların beğeneceği bir biçimde yöneteceğinizi ilan edin dediler. İstihat fermanı işte bu koşullar altında hazırlandı. Bu fermanda neler olduğunu hep biliyoruz. Hak, hukuk, eşitlik falan filan. Ama gözümüzden kaçan önemli bir şey var. O da Avrupa teknik ve sermayesine Osmanlı hudutlarının açılması ve Avrupalılara Osmanlı topraklarında mülk sahibi olma hakkının vaat edilmesi. İşte müstemlekecilik böyle başladı. Bu fermanı yabancı devletler hazırlamıştı. Biz de kabul etmek zorunda kalmıştık. Bu fermanla biz Hristiyan vatandaşlarımızın refahını düşünmek ve bu konuda gerekli kararları almak için Avrupa'nın büyük devletlerinin oyunu istemek zorunda kalıyorduk. Fermanın okunmasıyla bize Avrupa'nın kapıları açılmış oldu. Söz dinleyerek uslu bir devlet olduğumuzu böylece kanıtlamamızdan sonra bizi Paris Konferansı'na çağırdılar. 30 Mart 1856'da da yani İslahat Fermanı'ndan bir ay sonra Paris Antlaşması'nı imzaladık. Paris Antlaşması'nın 9. maddesinde de İslahat Fermanı'na gönderme yapılıyor. ve dolayısıyla bizim yabancı sermayenin yerleşmesine kolaylık göstermemiz ve yabancıların mülk sahibi olmaları hakkını kabul etmemiz vurgulanıyordu. İşte olanlar bundan sonra oldu. Yeni ticaret antlaşmaları imzalandı ve biz sömürge olmayı kabullendik. Yabancı ürünler ülkeyi istila etti, yerli sermaye yok oldu, Osmanlı İmparatorluğu büyük devletlerin, yabancı büyük sermayenin pazarı oldu, halk boğaz tokluğuna çalışmak zorunda kaldı. Sömürücü yabancı ekonominin egemenliği altında halk ezildi. Abdülaziz Efendimiz de ülkemize sermaye giriyor, demir yolları yapılıyor diye bayram etti. Oysa demir yolları bir sömürü politikasının ilk basamaklarıydı. Hasan Hilmi yarı şaka yarı ciddi. Yahu Ömer dedi. Bu gavurlar seni zehirlemişler. Ömer de evet abi dedi. Bazı gavurlar ülkeyi sömürüyorlar ama bazı gavurlar da bize bu sömürü mekanizmasının nasıl işlediğini gösteriyorlar. İsterseniz siz buna zehirlemek deyin. Aldırma. Sana biraz takılmak istedim o kadar. Osmanlı topraklarının yabancılara açılması da Hasan Hilmi Bey ile kardeşleri arasında coşkulu konuşmalara neden oldu. Ömer, İstanbul'daki İngiliz elçisinin bu konuda büyük girişimlerde bulunduğunu duymuştu. Sadrazam Sait Paşa da İngilizlerin çok tuttuğu bir kişiydi. Sait Paşa, İngilizlerin iyi niyetinden kuşkulanmayı vatan haini sayacak kadar İngiliz dostuydu. Paşa, İngiliz elçisinden hiçbir şeyi gizlemiyor ve İngiltere'nin her şeyi bilmesi gerektiğini sanıyordu. Ömer, İngilizlerin nasıl İzmir bölgesine yerleştikleri hakkında bir şeyler okumuştu ve şöyle dedi. Ağabey, İngilizler İzmir'i bu yüzyılın ilk yarısında el atmaya başladılar. İlk başlarda bazı Fransız tüccarlar da onlarla işbirliği yapıyorlardı. Duyduğuma göre bundan 30 yıl önce İzmir'de 35 İngiliz ticaret evi varmış. Bunlar İzmir'deki Rum, Ermeni ve Yahudi komisyoncularla birlikte çalışıyorlarmış. Bilirsiniz, herhalde İzmir'in en güzel yerleri onların elindedir. Neden İzmir'e gavur İzmir demişler? İşte bu yüzden. İngilizler bölgede madem işletme imtiyazları da aldılar, İngilizlerle çalışan bazı Türk, Ermeni, Rum ve Yahudi tüccarlarının da adlarını değiştirip İngiliz vatandaşı olduklarını da duyduk. Hasan Hilmi Bey, evet dedi, doğrudur, bunları biz de duyduk. Ama İngilizlerin hizmetlerini küçümsemek doğru olur mu? İzmir-Aydın demir yolunu İngilizler yapmadı mı?